6. ayrım. Sayfa 84. Merhaba demiş küçük prens. Merhaba demiş satıcı. Susuzluğu gidermek için geliştirilmiş haplar satıyormuş. Bu haplardan haftada bir yuttunuz mu artık susuzluk hissetmiyormuşsunuz. Neden satıyorsunuz bunları diye sormuş küçük prens. Büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor demiş satıcı. Uzmanlar hesap etmişler haftada tam 53 dakika biriktirmiş oluyorsun. Peki bu 53 dakikayı ne yapacağız? Canı ne isterse onu yaparsın. Dediğimce harcayarak 53 dakikam olsaydı demiş küçük prens. Bir çeşmeye yürürdüm ağır ağır. Çölde uçağın bozulalı 8 gün olmuştu. Tam kalan suyumun son damlasını içerken dinlemiştim satıcı hikayesini. Aa çok hoşmuş anıların dedim küçük prense. Ama hala tamir edemedim uçağımı. Üstelik hiç içeceğim kalmadı. Ben de ağır ağır bir çeşmeye yürüyebilseydim çok mutlu olurdum doğrusu. Dostum tilki bana demişti ki diye söze girdi. Sevgili küçüğüm, tilkinin konumuzda ne alakası var? Nedenmiş? Çünkü susuzluktan ölmek üzereyiz. Nasıl bir mantıkla bu sonuca vardığını anlamadı. Ölecek olsak bile bir dostumuzun olması iyidir. Ben bir tilki dostumun olmasından gayet memnunum. Başımdaki tehlikenin büyüklüğünü ölçemiyor dedim kendi kendime. Ne açlık ne susuzluk çekmiş hayatında. Azıcık güneş ışığı yetiyor ona. O ise bana bakıp düşüncelerimi okumuş gibi ben de susadım dedi. Hadi bir kuyu arayalım. Bezginliğimi gösteren bir hareket yaptım. Uçsuz bucaksız çölün ortasında rastgele bir kuyu aramak çok saçmaydı. Yine de yürümeye koyulduk. Biz sessiz sedasız saatlerce yürürken gece çöktü, yıldızlar parıldamaya başladılar. Susuzluktan dolayı biraz ateşim çıktığından yıldızları sanki rüyadaymış gibi görüyordum. Küçük prensin sözleri belleğimde dans ediyordu. Demek sen de buradasın ha diye sordum ona. Ama sorma cevap gelmedi. Karşılık olarak su kalbe de iyi gelebilir dedi yalnızca. Verdiği cevabı anlamamıştım ama ses çıkarmadım. Ona soruları boğmanın yersiz, yararsız olduğunu gayet iyi biliyordum. Çok yorulmuştu, oturdu. Ben de yanına oturdum. Bir sessizlikten sonra yıldızlar görünmeyen bir çiçek sayesinde güzeller diye lafa girdi yeniden. Öyle tabii diye karşılık verdim ve ayın altında kumdan oluşturduğu kıvrımları seyre daldım hiç konuşmadan. Çok güzel diye ekledi. Haklıydı. Hep sevdim çölü. Bir kum tepesinin üzerinde oturuyorsunuz. Hiçbir şey görülmüyordur. Hiçbir şey duyulmuyordur. Buna rağmen sessizlikte çevreye yayılan bir şey vardır. Çöle güzelliğini veren dedi küçük prens. Bir yerlerde bir kuyu saklamasıdır. Birden kumdan yayılan bir gizemli ışıltının kaynağını anlayınca şaşırdım kaldım. Küçükken eski bir evde yaşıyordum ve efsaneye göre altında bir hazine gömülüydü. Tabii ki yerini keşfedebilen olmadı. Hatta belki de kimse onu aramaya bile kalkmadı. Ama tüm eve büyülü bir hava katıyordu bu define. Yani evim yüreğimin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Evet dedim küçük prense. İster ev olsun ister çöl onlara güzelliklerini veren şey de göze görünmez. Tilki dostumla aynı fikirde olmana sevindim dedi. Küçük prens uykuya dalınca onu kollarıma alıp yola devam ettim. İçinde bir heyecan vardı. Narin bir hazine taşıyordum sanki. Hatta dünyada üzerinde daha narin hiçbir şey yokmuş gibi geliyordu bana. Ay ışığında bu solgun alnına, bu kalp kapalı gözlere, rüzgarda titreyen bu lülülü saçlara bakıp kendi kendime bu gördüğüm sadece bir kabuktu. Asıl önemli olan gözle görünmüyordu dedim. Yarı aralık dudaklarında hafif bir gülümseme belirince şu uyuyan küçük prens de bana bu kadar heyecan veren, onun bir çiçeğe duyduğu sadakat, uyurken bile bir meşalenin alevi gibi benliğinde parlayan bir gülün görüntüsüydü dedim kendi kendime. Şimdi daha da narin geliyordu bana. Meşaleleri korumak gerek. Bir rüzgar esintisi söndürebilir onları. Böyle yürüye yürüye tam ağrırken kuyuyu buldum. İnsanlar dedi küçük prens. Ekspreslere dolaşıp hızlıca yolculuk ediyorlar ama ne aradıklarını bilmiyorlar. Telaş içinde dönüp duruyorlar. Sonra da ekledi. Buna değmez. Yanına vardığımız kuyu çöl kuyularına benzemiyordu. Çöl kuyuları kumda kazılmış basit çukurlardır. Buysa bir köy kuyusunu andırıyordu. Ama çevrede hiç köy yoktu. O yüzden düş gördüğümü sandım. Garip dedim küçük prense. Her şeyi yerli yerinde çıkrık, kova, ip hepsi hazır. Ve çıkrık rüzgarın uzun süredir uğramadığı eski bir rüzgar gül gibi inledi. Dinle bak dedi küçük prens. Bu kuyuyu uyandırıyoruz. O da şarkı söylüyor. Çok fazla güç sarf edip yorulmasını istemiyordum. Bırak ben halledeyim dedim. Senin için fazla ağır. Kovayı ağır ağır kuyunun ağzına kadar çektim. Oraya sağlamca yerleştirdim. Çıkır'ın şarkısı hala kulaklarındaydı ve titreşmeye devam eden suda güneşin kıpırtılarını görüyordum. Bu suya susamışım dedi küçük prens. Ver dedi içeyim. Ne aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kaldırdım. Gözleri kapalı içti. Bir şölen içkisi kadar tatlıydı. Bildiğimiz içeceklerden çok farklıydı. Bu su yıldızlar altındaki yürüyüşlerimizden, çıkırın şarkısından, kollarımı çabasından doğmuştu. Kalbe ferahlık veriyordu. Aynı bir armağan gibi. Ben küçük bir çocukken Noel ağacının ışığı, gece ayinin müziği, gülümsemelerin tatlılığını aldığım Noel hediyelerinde işte böyle bir parlaklık verirdi. Senin yaşadığın yerde insanlar aynı bahçede 5000 gül yetiştiriyor dedi küçük prens. Yine de aradıklarını bulamıyorlar. Bulamıyorlar diye karşılık verdim. Oysa aradıkları neyse tek bir gülde ya da bir yudum suda bulunabilir. Evet haklısın dedim. Sonra şöyle ekledi küçük prens. Ama gözler kördür. Kalple aramak gerek. Susuzluğumu gidermiştim. Soluklarım düzene girmişti artık. Gün ağarken kum bal rengindedir. Bu bal rengi de mutluluk da dolduruyordu içimi. Peki neydi beni böyle kederlendiren? Sözünü tutmalısın dedi usulca küçük prens. Yine yanıma oturmuştu. Ne sözü? Hani söylemiştin ya koyunum için bir tasma bu çiçekten ben sorumluyum. Cebimden çizim taslaklarımı çıkardım. Küçük prens bir göz gezdirdi ve gülerek yaptığım baobablardan biraz lahanaya benzemiş dedi. Yapma ya. Oysa nasıl da övünüyordum baobablarımla. Tilkinin kulakları da biraz boyunuza benziyor ama uzunlar. Yine güldü. Haksızlık ediyorsun sevgili küçüğüm. Ben sadece boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini çizmeye biliyordum. Üzme canım dedi. Nasılsa çocuklar anlar. Böylece bir tasma çizdim. Kalbim sıkışarak onu uzattım. Bilmediğim tasarılarım var galiba. Ama bana yanıt vermedi. Biliyor musun yarın dünyaya inişimin yıl dönümü. Kısa bir sessizlikten sonra buraya çok yakın bir yerlere inmiştim dedi yine. Kızarmıştı. Nedenini anlayamadım, tuhaf bir sıkıntı kaplamıştı içimi yine. Ama aklıma bir soru takıldı. Öyleyse 8 gün önce seni tanıdığım sabah en yakın yerleşim birinden 1000 mil uzakta böyle tek başına dolaşman tesadüf eseri değilmiş. İstediğin yere geri mi dönüyordun? Küçük prens tekrar kızardı. Duraksayarak devam etti. Herhalde yıl dönümü nedeniyle. Küçük prens yine kızardı. Sorulara asla cevap vermezdi ama insan kızarıyorsa bu evet anlamına gelir değil mi? Ah içimde bir korku var dedim ona. Ama bana artık çalışmalısın diye yanıt verdi. Aracının başına dönmelisin. Ben seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam yine gel. Ama sözlerine güvenemedim. Tilkiyi hatırladım. Birinin sizi alıştırmasına izin verirseniz biraz gözyaşı dökmeyi de göze alacaktınız. Kuyunun yanında eski bir taş duvarının yıkıntıları vardı. Ertesi akşam çalışmaktan döndüğümde benim küçük prensin ayaklarını sarkıtmış bu duvarın üstünde oturduğunu gördüm uzaktan. Bir şeyler söyledin duydum. Demek hatırlamıyorsun ha diyordu. Kesinlikle burası değildi. Başka bir ses ona karşılık veriyor olmalıydı ki onu yanıtlıyordu. Evet evet gün doğru ama yer burası değil. Duvara doğru yürümeye devam ettim. Hala kimseyi gördüğüm duyduğum yoktu. Fakat küçük prens yine karşılık verdi. Elbette kumda baktığım izlerin nerede başladığını göreceksin. Beni orada bekle. Bu gece orada olacağım. Duvara varmama 20 adım kalmasına rağmen hala hiçbir şey görmüyorum. Bir sessizlikten sonra küçük prens yine zehrin güçlü mü dedi. Bana uzun süre acı çektirmez değil mi? Yüreğim sıkışmış halde olduğum yerde kala kaldım ama anlamıyordum. Hadi artık git aşağı inmek istiyorum. O zaman gözlerimi duvarın dibine indirmemle yerimden sıçramam bir oldu. 30 saniyede canınıza okuyan şu sarı yılanlardan biri kafasını küçük prense doğru dikmiş orada duruyordu. Silahımı çıkarmak için bir yandan cebimi karıştırırken bir yandan da koşmaya başladım ama yaptığım gürültü üzerine yılan tıpkı kapanan bir fıskiye gibi usulca kuma gömüldü. Ve hafif madeni bir ses çıkararak taşların arasında hiç acele etmeden süzülüp gözden kayboldu. Yüzü kar gibi bembeyaz olan küçük prensimi kollarımı almak için tam zamanında yetiştim. Ne oluyor bu da böyle? Şimdi de yılanlarla mı konuşuyorsun? Boynundan hiç çıkarmadığı atkıyı gevşettim. Şakaklarını ıslatıp biraz su içirdim. Ama şimdi de ona soru soracak cesareti bulamıyordum kendimde. Ciddiyetle baktı yüzüme ve kollarımı boynuma doladı. Adeta kurşun isabet etmiş, ölmek üzere olan bir kuş gibi atıyordu yüreği. Aracındaki aksaklığı giderdiğine sevindim dedi. Artık evine dönebilirsin. Nereden biliyorsun bunu? Ben de tam ona beklenmedik bir şekilde işlerimi hallettiğimi haber vermeye geliyordum. Cevap vermedi ama. Ben de bugün evime dönüyorum diye ekledi. Sonra hüzünlü bir ifadeyle çok daha uzak, çok daha zor dedi. Sıra dışı bir şeyler olduğunu hissediyordum. Küçük bir çocukmuşçasına kollarını sıktım. Sıktım bunu ama buna rağmen kollarımın arasında sanki bir uçurma kayıp gidecekti de ben onu tutup kurtarmak için hiçbir şey yapamayacaktım. Uzaklara dalıp gitmiş ciddi bir bakış vardı yüzünde. Koyunun bende, koyun için sandığım ve tasman da var. Sonra hüzünlü hüzünlü gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Sevgili küçüğüm, korkmuşsun sen. Tabii ki korkmuştu ama tatlılıkla gülümsedi. Bu akşam daha da korkacağım. Elimden hiçbir şey gelmemesinin verdiği o duyguyla buz gibi hissettim yeniden kendimi. Bu gülüşü bir daha asla duyamayacak olma fikrini tahammül edemeyeceğimi anladım. Bu gülüş benim için çölün ortasındaki bir pınar gibiydi. Küçük dostum, bir daha duymak istemiyorum güldüğünü. Ama o bana başka bir şey söyledi. Bu gece bir yıl oluyor, yıldızım tam geçen yıl indiğim yarın üstünde gelecek. Küçük dostum, şu yılan buluşma ve yıldız hikayesi kötü bir düş değil mi tüm bunlar? Aslan gözle görülmez dedi bana. Elbette öyle. Çiçek için de böyle. Bir yıldızda bulunan bir çiçeği seversen gecede gökyüzüne bakmak ne hoştur. Tüm yıldızlar çiçek açar. Elbette. Su için de böyle, içmen için bana verdiğin su çıkırtla ipten dolayı tıpkı bir müzik gibiydi. Ne güzeldi, hatırlıyor musun? Elbette. Geceleri yıldızlara bakarsın. Sana gösterdim onu. Ama o kadar küçük ki görünmüyor. Böylesi daha iyi. Benim yıldızım onca yıldızlardan sadece birisi olacak senin için. Hepsi senin dostun olacak. Hem senin için bir armağanım var. Tekrar güldü. Aa, benim sevgili küçüğüm. Küçük dostum benim. Güldüğünü duymak o kadar hoşuma gidiyor ki. İşte sana armağanım da bu. Tıpkı su gibi. Ne demek istiyorsun? Herkesin yıldızı var ama hiçbiri aynı değil. Seyahat edenler için yıldızlar birer kılavuzdur. Diğerleri için sadece küçük ışıklardır. Bilgin olanlar için çözülmesi gereken problemlerdir. İş adamı için altından yapılmışlardı ama tüm bu yıldızlar susuyor. Senin yıldızın kimseninkine benzemeyecek. Ne demek istiyorsun? Bu yıldızlardan birinde ben yaşadığım için, onlardan birinde ben güldüğüm için gece gündüze baktığımda tüm yıldızlar gülüyormuş gibi olacak senin için. Yalnız senin gülmeye bilen yıldızların olacak. Sonra yine güldü. Ve bir gün avuntu bulunduğunda, parantez içinde, üzüntüler her zaman avuntu bulur, parantez kapalı, beni tanıdığına memnun olacaksın. Hep benim dostum olarak kalacaksın. Benimle birlikte gülmek isteyeceksin. Bazen keyiflenmek için gidip pencereyi açacaksın. Arkadaşların seni gökyüzüne bakıp gülerken görünce çok şaşıracaklar. O zaman onlara, evet, yıldızlar beni hep güldürür diyeceksin. Onlarsa aklını kaçırdığını sanacaklar. Sana muzip bir oyun etmiş olacağım. Ve yine güldü. Sana yıldız değil de gülmeye bilen bir sürü küçük çıngırak vermişim sanki. Ardından yine güldü. Sonra tekrar ciddileşti. Bu gece bilirsin ya, gelme. Seni terk etmeyeceğim. Acı çekiyormuş gibi görüneceğim. Ölecek gibi olacağım. Böyle işte. Bu halde görme beni. Lüzum yok. Seni bırakmayacağım. Ama endişeliydi. Bak, bunu söylüyorsam biraz da yılan yüzünden. Seni de ısırmasın bir de. Yılanlar kötüdür. Sırf zevk için sokabilirler. Seni bırakmayacağım. Birden bir şey oldu. İçi rahatladı. İkinci bir ısırık için zehirleri kalmaz neyse ki. O gece yola çıkışını görmedim. Sessiz sedasız kaçmıştı. Sonunda ona yetişmeye başardığında çabuk adımlarla kararlı bir şekilde yürüyordu. Beni görünce, aa, demek buradasın dedi bana sadece. Ve elimi tuttu ama hala sarsılmış görünüyordu. Gelmekle iyi etmedin. Acı çekeceksin. Ölmüş gibi bir halim olacak ama aslında ölmeyeceğim. Bense susuyordum. Anlıyorsun ya, yol çok uzun. Bu bedeni oraya kadar taşıyamam. Çok ağır. Ben susuyordum. Bir kenara bırakılmış eski bir deniz kabuğuna benzeyecek eski kabuklar o kadar üzmez insanı. Susuyordum. Biraz cesareti kırıldı ama bir gayretle şöyle dedi. Çok güzel olacak, biliyor musun? Ben de bakacağım yıldızlara. Tüm yıldızlar çıkırıkları paslı birer kuyu olacak. Tüm yıldızlar içmem için su dökecek. Susuyordum. Öyle eğlenceli olacak ki senin 500 milyon çanın benim de 500 milyon çeşmem olacak. O da susmuştu çünkü ağlıyordu. İşte burası, bırak yalnız devam edeyim. Ama korkudan yere çöktü. Sonra şöyle dedi. Biliyorsun, çiçeğimden ben sorumluyum. Oysa o kadar zayıf, o kadar güçsüz ki kendimi dünyaya karşı koyacak işinde sadece 4 tanecik dikeni var. Artık ayakta duracak halim kalmadığından ben de oturdum. İşte böyle. Hepsi bu dedi. Yine biraz duraksayıp ayağa kalktı. Bir adım attı. Ben seyirimden kıpırdayamıyordum. Bileğinin yanında sarı bir parıltı vardı. Bir an hareketsiz kaldı, bağırmadı. Bir ağaç gibi yavaşça devrildi sonra. Kum yüzünden en küçük bir ses bile çıkarmadı. Şimdi 6 yıl oldu herhalde. Bu hikayeyi henüz hiç kimseye anlatmadım. Beni tekrar gören arkadaşlarım sapsağlam olduğuma çok sevindiler. Üzgündüm ama onlara yoğunluktan diyordum. Şimdilerde üzüntüm biraz geçti. Yani tam anlamıyla değil elbette ama onun gezegenine döndüğünü biliyordum. Çünkü şafak söktüğünde bedenini bulamadım. Pek ağır bir beden değildi zaten. Gece yıldızları dinlemek hoşuma gidiyor. 500 milyon çıngırak çalıyor sanki. Ne var ki? Olağanüstü bir şey oldu. Küçük prens için çizdiğim tasmaya kayış eklemeyi unutmuştum. Koyunu bağlayamayacak. Merak ediyorum. Gezegende neler oldu acaba? Belki de koyun çiçeği yemiştir. Bazen de kendi kendime olur mu hiç canım? Küçük prens çiçeğini her gece fanusa koyuyor ve koyunu gözünün önünden hiç ayırmıyordu diyordum. O zaman mutlu oluyorum ve bütün yıldızlar tatlı tatlı gülüyor. Bazen de ya dalgınlık ettiyse o zaman yandı işte. Bir akşam fanusu unuttuysa ya da koyun gece hiç ses çıkarmadan dışarı çıktıysa diye endişelenmeye kapılıyordum. O zaman çıngıraklar gözyaşlarına dönüşüyor. Büyük bir gizem var bu olayda. Benim gibi küçük prensi seven sizler için de eğer evrenin bilinmedik bir köşesinde hiç tanımadığınız bir koyun bir gülü yediyse ya da yemediyse hiçbir şey etkisi gibi olmaz. Gökyüzüne bakın, kendinize sorun. Koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi? Her şeyin nasıl birden değiştiğini göreceksiniz. Burası hiçbir yetişkin bunun ne kadar önemli olduğunu asla anlayamayacaktır. Benim için bu dünyanın en güzel ve en hüzünlü manzarası. Önceki resmin aynısı ama size iyice gösterebilmek için bu manzarayı tekrar çizdim. Küçük prens dünyada işte burada ortaya çıktı ve burada ortadan kayboldu. Bu manzaraya çok dikkatli bakın ki bir gün yolunuz Afrika'ya düşerse tanıyabileceğinize emin olmalısınız. Ve olur da buradan geçerseniz sizden ricam lütfen acele etmeyin. Tam yıldızın altında durup biraz bekleyin. Eğer o zaman bir çocuk yanınıza gelip de gülerse, saçları altın gibi sarıysa, soru sorduğunuza cevap vermiyorsa, bilin ki odur. O zaman ne olursunuz beni böyle üzüntü içerisinde bırakmayın. Hemen yazın bana geri döndüğünde haber vermek için. Kitabın sonu.